Ayrım 38.
Şunu iyice kafana koy ki, önce seni düşünüyorum bu işte, sersem budala. Kardeşim gibi endişe ediyorum senin için. Yani bir erkek olarak dürüst davranmadığını fark etmek benim için çok üzücü olur. Laf olsun diye sırf merakımı gidereyim diye öğrenmeye çalışmıyorum bunları. Bana darılma. İşitiyor musun ne dediğimi? Sana son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Harlamova'yı ellerin boş kalsın, serbest kalasın diye okula göndermeyi istemiyorsun ya. Bu işi ondan kurtulmak için yapıyorsan attığın adıma dikkat et kardeşim. Davidov uzun süre hızla at sırtında yol almaktan uyuşan ayaklarını yorgun bir tavırla kıvırarak kendisini Nesterenko'nun oturduğu kavaf işi koltuğun karşısındaki eski iskemlenin üzerine attı. Donuk bir tavırla o koltuğun örülmüş asırdan yapılma yıpranmış kol ağızlarına baktı. Dışarıdan akasyaların gür dalları arasından yükselen, hiç susmayan serçe cıvıltılarını dinledi. Sonra gözlerini bir Nesterenko'nun sarı yüzünde, bir kollara dikkatle bastırılmış eski ceketinde gezdirdi. Baharda tarlalar sürülürken seninle tanıştığımızda hayatımızın sonuna kadar dost olmayı boşuna teklif etmişsin anlaşılan dedi. Boşuna diyorum çünkü belli ki hiç kimseye güvenemiyorsun. Ama ister inan ister inanma vız gelir bana sekreter arkadaş. Öyle anlaşılıyor ki sen yalnız kendine, o da her zaman değil, arada bir inanıyorsun. Başkalarına ise arkadaş olmayı teklif ettiklerine karşı bile aptalca bir şüphe besliyorsun. Sen de bu karakter varken nasıl oluyor da bölge parti örgütünü yönetebiliyorsun? Önce kendine inan, ondan sonra da başkalarından şüphe et. Nesterenko üzüntüyle gülümsedi. Gördün mü? Bana gücendin işte. Oysa bana darılmamanı söylemiştim. Tabii gücenirim ya. Bana bu iş için güceniyorsan 5 para etmezsin demektir. Davidov daha da yorgun bir tavırla ayağa kalktı. Ben gideyim. Yoksa seninle burada kavga edeceğiz. Nesterenko, ama ben kavga etmek istemiyorum ki, dedi. Ben de istemiyorum. Öyleyse 5-10 dakika daha otur da şu anlaşmazlığı giderelim. Anlaşamadığımız noktaları ortadan kaldıralım. Davidov tekrar iskemleye çökerken, oturalım bakalım, dedi. Ben o kıza hiçbir kötülük yapmadım, doğrusu bu. Onun okuması gerekiyor. Kalabalık bir ailesi var, kardeşlerinin en büyüğü o. Ailenin bütün yükünü omuzlarında taşıyor, anlıyor musun? Nesterenko, anlıyorum, dedi. Ama gene de Davidov'a sert, soğuk bir ifadeyle bakıyordu. Onu okula yerleştirdikten, benim sonbahar işleri de bittikten sonra evlenmeyi düşünüyorum. Davidov bunu söyledikten sonra neşesiz bir tavırla gülümsedi. Senin anlayacağın köylüler gibi hasattan sonra tam bir köylü düğünü yapacağız, dedi. Nesterenko'nun biraz yumuşamış bir tavırla aynı zamanda büyük bir dikkatle dinlemeye başladığını fark edince artık candan istekli anlatmaya başladı. Biraz önceki kayıtsızlığından eser kalmamıştı. Sebebini bilmeden duyduğu o çekingenlikte yok oluvermişti. Leningrad'tayken hiç kimseyle evlenmiş değilim. Daha önce de hiç evlenmedim. Böyle bir işi ilk olarak Varyuha ile olunca göze alıyorum. Zamanı da geldi hani. Yakında neredeyse 40'a merdiven dayayacağız. Nesterenko gülümsedi. 30'dan sonra geçen her yılı 10 yıl mı sayıyorsun? Diye sordu. Sen bağımsızlık savaşını unuttun mu? Bence o savaşta geçirdiğim her yıl en az 10 yıl eder. Biraz çok. Haline bakarsan hiç de fazla söylemediğimi anlarsın. Nesterenko masanın öbür tarafından kalktı. Üşüyormuş gibi ellerini ovuştura ovuştura odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonra kararsız bir tavırla, ''Nasıl söyleyeyim, kişiden kişiye değişir.'' dedi. ''Ama bizim konumuz başka Semyon. Bu işte Lukerya Nagulnova konusundaki gibi ayağının tökezlemeyeceğini açıkladığın için çok sevinçliyim. Demek bu sefer ayağını sağlam tahtaya bastın. Onun için bu hayırlı işte seni destekliyorum. Çok çok mutlu olmanı dilerim.'' Davidov kalbinde adeta bir sıcaklık duyarak, ''Sonbaharda düğünüme geleceksin değil mi?'' diye sordu. Nesterenko, ''Baş konuğun ben olacağım.'' dedi. Ve dudaklarında bu sefer hiç de yapmacık olmayan, gerçekten neşeli bir gülümseyiş, bulanık gözlerinde de tıpkı eskisi gibi alaycı, sevinçli ışıklar belirdi. ''Önem bakımından söylemiyorum tabii. Düğün haberini alır almaz önce ben geleceğim demek istiyorum.'' ''İyi ya. Haydi hoşça kal. Yalnız bölge komitesi sekreterine telefon etmeyi unutma. Hemen ederim ama orada fazla oyalanma, değil mi? Bir çırpıda gider gelirim. Birbirlerinin ellerini içtenlikle sıktılar. Davidov güneşten ısınmış, tozlu sokağa çıkınca ''Çok değişmiş, hali eskisine hiç benzemiyor, bunun bir sebebi olmalı.'' diye düşündü. Çok hasta herhalde. O sarılık yanaklarının bu kadar çökmüş olması, suratının ölüye benzemesi, gözlerinin bulanık bulanık bakması, hepsi bunu gösteriyor. Belki de benimle bu yüzden öyle sert konuştu, kim bilir. Davidov atına yaklaşmıştı ki Nesterenko pencereden sarkarak seslendi. ''Semyon, bir dakika buraya gelsene.'' Davidov, dalgın bir tavırla tekrar bölge komitesinin kapısı önündeki basamaklardan yukarı çıktı. Nesterenko biraz daha kamburlaşarak bütün vücudunu garip bir şekilde eğip Davidov'a baktı. ''Belki sana karşı biraz fazla kaba davrandım. Özür dilerim kardeşim, kusuruma bakma. Büyük bir derdim var. Sıtmadan başka bilmem hangi cehennemde bir de vereme yakalandım. Şimdi bütün vücudumu kasıp kavuruyor. Hem de en berbat şekilde.'' Her iki ciğerimde de yaralar varmış. Yarın sanatoryuma gidiyorum. Bölge komitesi gönderiyor. Tam hasat zamanı bölgeden ayrılmak istemezdim ama yapılacak başka bir şey yok. Oraya isteye isteye gitmiyorum. Her neyse merak etme. Düğününe kadar dönmeye çalışırım. Sana epey dert yandım değil mi? Sakın şikayet ettiğimi filan sanma. Yalnız bir arkadaşa derdimi dökeyim dedim. Üstüme hem de hiç beklenmedik bir zamanda geliverdi bu dert. Davidov masanın etrafından dolaştı. Hiçbir şey söylemeden Nesterenko'yu kucaklayıp sıcak nemli yanağını öptü. Sonra ''Git kardeşim, kendini tedavi ettir.'' dedi. ''Bu dertten yalnız gençler ölür, merak etme. Senin de benim de hiçbir dert hakkımızdan gelemez.'' Nesterenko duyulmayacak kadar hafif bir sesle ''Teşekkür ederim.'' dedi. Davidov geniş adımlarla sokağa çıktı. Atına bindi. İlk olarak hayvanı durduğu yerde kırbaçladı. Kasabanın caddesinden dört nala geçti. Dişlerinin arasından hayvana öfkeli öfkeli söyleniyordu. Hep de uyumak istersin, koca kulaklı kerata seni. Davidov öğleden sonra köye vardı ve gelir gelmez doğru Harlamovların evine gitti. Bahçe kapısının önünde atından inip hiç acele etmeden avluya girdi. Herhalde evdekiler geldiğini görmüşlerdi. Davidov alışmadığı halde at sırtında epey yol aldığından ayakları pişmişti. Bacaklarını aça aça yüzünü buruşturarak yürüyordu. Kapıda onun sanki yarım gün içinde tamamen benimsemiş olan ihtiyar kadın bambaşka şekilde candan bir tavırla ''Ah evladım, yoruldun bittin değil mi? Ne kadar da çabuk döndün. Kasabaya kadar gidiş geliş az yol değil ki.'' diyerek karşıladı. Bunun sözüm ona genç adama acıyormuş gibi söylüyordu. Ama Davidov'un ayaklarına bir türlü hakim olamıyormuş gibi eğri eğri yürüyüşüne bakarak herhalde için için kötülük düşünmeden alaylı alaylı gülüyordu. Yakında damadı olacak adamın gösterişli bir tavırla gençler gibi kırbaç sallaya sallaya ilerlediği halde adımlarını bile güç attığını hemen fark etmişti. Başkası olsaydı belki fark etmezdi. Ama o, yaşlı bir Kazak kadını olarak Rus süvarilerinin nasıl ata bindiklerini çok iyi biliyordu. Davidov, ihtiyar kadının bu yapmacık ilgi gösterilerine sinirlenerek sert sert, ''Rica ederim beni şımartma anne.'' dedi. ''Varvara nerede?'' ''Terzi aramaya gitti. Eski elbiselerinden bir ikisini hazırlaması gerekir değil mi ya? Ah oğlum, kendine öyle bir gelin seçtin ki deme gitsin. Sırtındaki eski eteklikten başka hiçbir şeyci yok. Mumla arasan böylesini bulamazsın. Gözlerin neredeydi ayol?'' Davidov sıcaktan kurumuş dudaklarının üzerinde dilini gezdirerek ''Ben bu sabah senden eteklik değil kız istedim.'' dedi. ''Soğuk suyun var mı? Sen ondan haber ver. Etekliklere gelince onları her zaman yapabiliriz. Acelesi yok. Ne zaman gelecek Varvara?'' ''Allah bilir. Buyur gel içeri. Ne oldu? Oradaki müdürlerle konuştun mu? Varkayı alim yapacak mısın yani?'' ''Başka türlü olabilir mi? Yarın onunla bölgeye gideceğiz. Kızını uzak yolculuğa hazırlayacaksın.'' ''Ne bakıyorsun? Hemen de gözlerin yaşlanır. Geç kaldın anacığım. Hemen ağla.'' İhtiyar kadın gerçekten acı acı, hiçbir zaman avunamayacakmış gibi ağlamaya başladı. Ama hemen sonra duygularına hakim oldu. Perdenin pek de temiz olmayan ucuyla gözlerini silerek üzgün bir tavırla baktı. ''İçeriye gir Allah aşkına. Allah iyiliğini versin. Öyle önemli işlerden taşlıkta söz edilir mi? Dedi. Aynı zamanda hala ağlıyormuş gibi bir iki kez daha hıçkırdı. Davidov eve girdi. Sedire oturdu. Kırbacını da sedirin altına attı. Ne konuşacağız anne? Her şey belli. Artık kararımızı verdik. Onun için fazla konuşulacak şey yok. Bak ben sana ne diyeceğim. Bugünlerde çok yoruldum. Sen bana içmek için biraz su getirsene. Sonra bir saat kadar şuracıkta uyurum. Uyanınca seninle bol bol konuşuruz. Benim atı da bizim çocuklardan biri kolhozun ahırına götürsün. İhtiyar kadın yüzünde daha yumuşak bir anlam belirdi. Sen atını merak etme, çocuklar onu götürürler. Ama sen burada azıcık bekle olmaz mı? Ben sana soğuk süt getireyim. Şimdicik bodrumdan getiririm. Yorgunluk, uykusuz geçen geceler Davidov'u o kadar bitkin hale getirmişti ki sütün gelmesini bekleyemedi. İhtiyar kadın üstü buğulanmış, süt testisini kırmamak için dikkatle yürüyerek içeri girdiğinde Davidov'u sedirin üzerine uzanmış ve hemen oracıkta uyuyakalmış buldu. Bir eli sakin sakin aşağı doğru sarkıyordu. Ağzı hafif açılmıştı. Onu uyandırmaya kalkışmadı. Yavaşça Davidov'un arkaya doğru attığı başı kaldırdı. Altına lacivert yüz geçirilmiş büyücek bir yastık soktu. Sıcaktan, yorgunluktan bitkin durumda olan Davidov, 2 saat kadar derin derin uyudu. Sonra bir çocuk fısıltısı, aynı zamanda ılık bir kız elinin şefkatli teması ile uyandı. Gözlerini açtı, sedirin kenarına oturmuş, kendisine gülümseyerek bakan Varya ile onun etrafında toplanmış 5 çocuğu gördü. Harlamov soyunu işte bu çocuklarla devam ettireceklerdi. Çocuklardan en küçüğü, aynı zamanda herhalde en cesaretli olanı, mini mini ellerinin arasına Davidov'un kocaman elini alarak ona sokuldu. Çekingen bir tavırla, ''Semyon amca, sen bundan böyle bizde oturacakmışsın, doğru mu?'' diye sordu. Davidov ayaklarını aşağı sarkıttı. Uykulu uykulu çocuğa gülümsedi. ''Doğru oğlum, başka türlü olabilir mi? Varya okula gideceğine göre size kim bakacak? Üstünüzü başınızı kim yapacak?'' ''Bundan böyle artık bütün bunları ben yapacağım, doğrusu bu.'' dedi. Sonra bir baba gibi elini çocuğun sıcacık başında, kıvırcık saçları üzerinde gezdirdi. 25. Bölüm. Ertesi günü güneş doğmadan çok önce Davidov bir saman yığınının içinde uyuyan Şukar dedeyi uyandırdı. Arabaya atları koşmasına yardım etti. Sonra ikisi birlikte Harlamovların avlusuna gittiler. Aralık kalmış kepenklerin arasından mutfakta lambanın yandığı belli oluyordu. Varya'nın annesi kahvaltı hazırlıyordu. Çocukla geniş tahta karyolanın üzerine enlemesine yatmışlardı. Varya ise yola çıkacağı için süslenip püslenmişti. Kendi evinde artık sanki geçici bir süre için gelmiş bir konuk gibi oturuyordu. Genç kız Davidov'u mutlu, aynı zamanda her şeyini kendisine borçlu olduğunu belirten candan bir gülümseyişle karşıladı. ''Ben çoktan hazırım, seni bekliyordum sevgili başkanım.'' dedi. Varya'nın annesi de Davidov'la merhabalaştı, sonra ''Daha ilk horozlar öterken hazırlanmaya başladı.'' diye söze karıştı. ''Eh, ne de olsa gençlik, ama gençlik de olsa budalaca işler yapmamak gerek, bunu söylemem bile fazla. Kahvaltı neredeyse hazır olacak. Buyur otur arkadaş Davidov.'' Üçü birlikte bir gün önceden kalma lahana çorbası ile patates kızartmasını yediler. Üstüne de süt içtiler. Davidov sofradan kalkarken ev sahibesine teşekkür etti. Sonra ''Gitme zamanı geldi. Haydi Varvara. Annene Allah'a ısmarladık de. Ama uzun sürmesin. Ağlayıp sızlanmanın gereği yok. Ömrünüzün sonuna kadar ayrılmıyorsunuz. Bölgeye her gidişimde seni de götürürüm anne. Benimle beraber gelir, kızını görürsün. Haydi ben atların yanına gidiyorum.'' Eşikte bir an durdu. Varya'ya, ''Yanına sıcak tutan bir hırka falan aldın mı?'' diye sordu. Varya biraz utanarak karşılık verdi. ''İçi pamuklu bir hırkam var ama epeyce eskimiş. Zararı yok, işine yarar. Baloya gitmiyorsun ya, doğrusu bu.'' Bir saat sonra köyden epey uzaklaşmışlardı. Davidov Şukar'ın yanında, Varya ise arabanın öbür tarafında oturuyordu. Arada bir Davidov'un elini alıyor, onu hafifçe sıkıyor, sonra gene kendi dünyasına, bazı düşüncelere dalıyordu. Genç kız kısacık ömrü boyunca bir kere olsun köyden uzun süre hiç ayrılmamıştı. Kasabaya yalnız bir kez inmişti. Demir yolu nedir onu da hiç bilmiyordu. Bu yüzden ilk olarak şehre giderken yüreceğine büyük bir heyecan, derin bir şaşkınlık, aynı zamanda coşkun bir sevinç duyuyordu. Gene de ailesinden, arkadaşlarından ayrılmak ona acı gelmişti. Arada bir gözlerinde yaşlar beliriyordu. Don nehrinin üzerinden salla öbür tarafa geçip de atlar nehrin öbür tarafındaki yokuştan yukarı ağır ağır adım adım çıkmaya başladıklarında Davidov arabadan atladı. Varya'nın oturduğu yerin yanı başından yürüyordu. Alçak pelin otlarının üzerine bol bol yağan ama artık güneş doğduktan sonra gökkuşağının renklerini yansıtmadan duran donuk çiğ tanelerini çizmeleriyle yere düşürüyordu. Arada bir Varya'ya bakıyor, ona cesaret vermek ister gibi gülümsüyor, yavaşça ''Haydi bakalım sil şu gözlerini Varyuha, gözyaşı musluklarını kapa'' diyordu. Ya da ''Ama sen artık kocaman kız oldun, büyüklere öyle ağlamak yakışır mı? Ağlama yavrucuğum'' diye öğüt veriyordu. Gözyaşları içindeki Varya, mavi başörtüsüyle ıslak yanaklarını uslu uslu siliyor, sessizce bir şeyler fısıldayarak Davidov'a çekingen, aynı zamanda söz dinler bir kız olduğunu belirtmek istercesine gülümsüyordu. Don nehrinin öbür yanındaki kambur, kireçli tepelerin üzerinde kalın bir sis toplanmıştı. Bulutlardan tepelerin arkasındaki dağlar görünmüyordu. Sabahın bu erken saatinde bozkır susamlarının, don kıyılarında yetişen dallarını aşağı doğru sarkıtmış sazların, tepede belirip yolun ta yakınına kadar uzanan katır tırnaklarının, gün iyice kızıştığı zaman yaydıkları baygın kokular duyulmuyordu. Çok keskin bir kokusu olan pelinler bile kokularını yitirmiş gibiydiler. Bütün bu kokuları sanki az önce bir haziran yağmuru gibi tane tane, kısa süre yağmış olan yağmur yok etmiş, eritmiş, buğdayların otların üzerine düşmüş olan çiğ damlacıklarını da iyice bastırmıştı. Bu yüzden sabahın o sessiz saatlerinde steplerin üzerinde duyulan yalnız iki çeşit koku vardı. Çiğ damlalarının otlara karışan rutubetli kokusu ile tozlu yolun üzerindeki toprak kokusu. Şukar dede sırtına branda bezinden yapılmış eski yağmurluğunu geçirmiş, beline daha da eski, kırmızı kumaştan yapılma bir kuşak bağlamış olarak oturuyor, üşüyormuş gibi omuzlarını kaldırıyor, hiç de alışkın olmadığı halde susuyor, yalnız kırbacını sallıyor ve zaten hızlı koşan atları dürtüklüyor, ikide bir de ıslığa benzer seslerle dudaklarını kımıldatıyordu. Güneş doğunca canlandı. ''Köyde diyorlar ki sen Varka ile evlenmeyi düşünüyormuşsun, Siyomuşka. Doğru mu bu?'' diye sordu. ''Doğru dede.'' İhtiyar derin derin düşündükten sonra felsefe yürütür gibi. ''Nasıl iştir bu? Ne etsen ne yapsan adam er geç evlenmek zorunda kalıyor.'' diye söze başladı. ''Yani erkeklerden söz ediyorum. Beni de rahmetli annemle babam daha 18 yaşıma bastığım zaman evlendirmişlerdi.'' O yaşta bile öyle kurnazdım ki o evliliğin ne menem bir halt olduğunu biliyordum. Bu beladan kurtulmak için neler yapmadım, ne dolaplar çevirmedim. Nasıl kıvrandım, ömrümde kimse şu dünyada benim o zaman kıvrandığım kadar kıvranmamıştır. Çok iyi biliyordum ki evlenmek ballı badem yemek değildir. Ya Siyomuşka bir bilsen evladım, o iş başıma gelmesin diye neler etmedim. Deliymişim, hastaymışım, saralıymışım gibi oyunlar oynadım. Deri numarası yaptım diye babam tam 2 saat beni kırbaçla dövdü. Sert adamdı rahmetli. Dayağı ancak kırbaç sırtımda kırılınca bıraktı. Saralı numarası yaptığım zaman da sert deriden yapılmış dizginlerle öyle bir dayak attı ki, hele hasta numarası yaptığım zaman eve felaket gelmiş gibi bas bas bağırmaya başladı. Bu oğlanın içi dışı fesat, çürümüş gitmiş diyordu. Sonra başka söz söylemeden avluya çıktı. Bir de baktım ki elinde arabanın oku ile geri dönüyor. Üşen demiş ihtiyar zebani, ta ambara kadar gitmiş, kızağın altından oku döndüre döndüre çıkarmış, kızağı mahvetmiş. İşte benim babam böyle bir adamdı. Yeri cennet olsun. Oku getirdi, şöyle şefkatli şefkatli baktı. Kalk oğlum, seni şimdi tedavi edeceğim dedi. Kendi kendime, eğer kızağın altından oku çıkarmaya üşenmediyse, elindeki bu ilaçla canımı çıkarmaya hiç üşenmez diye düşündüm. Elindeki o oku görsen berbat bir şeydi. Benim babam kafadan azıcık çatlaktı. Daha küçükken onun bu halini fark etmiştim. O böyle üstüme gelince karyoladan öylesine bir fırladım ki, sanki üstüme kaynar su boşaltmışlardı. Sonra da evlendim işte. O aptal adama laf anlatabilir miydim? O günden sonra hayatım yan yan, enlemesine enlemesine, tersine akmaya başladı. Bugün benim koca karı en aşağı 80 pud vardır. 19 yaşındayken... İhtiyar düşünceli, bir şey çiğniyormuşçasına dudaklarını şapırdattı. Gözlerini yukarı doğru kaldırdı. Sonra kararlı bir tavırla sözünü bitirdi. Aşağı yukarı 15 pud kadar vardı. Vallahi palavra değil, doğru söylüyorum. 15 pudluk bir kızdı. Davidov gülmekten boğulur gibi yavaşça, ''Azıcık fazla söylemedin mi?'' diye sordu. Şukade de aklı başında bir insan tavrıyla, ''Senin için hepsi aynı değil mi?'' dedi. Ha bir pud fazla olmuş, ha bir pud eksik. Ne farkı var senin için? Koca karıdan acı çeken, onunla savaşlar yapan sen değilsin ki. Benim ben. Ne dersen de evlilik hayatımız boyunca öyle kötü günlerim olmuştur ki kendimi asmak, intihar etmek istemişimdir. Ama benim koca karı çetin cevize çatmıştı. Bir kez kızmaya göreyim, artık gözüm hiçbir şeyi görmez. Öyle gözü pek adamım. Bu kadar gözü pek olduğumdan içimden koca karıya... ''Önce sen kendini as, ondan sonra ben.'' diye söyleniyordum. Şukar dede neşeli neşeli başını sağa sola çevirdi. İncecik bir kahkaha attı. Belliydi ki gözünün önünden çeşit çeşit anılar geçiyordu. Kendisine hiç azalmayan bir ilgiyle dinlediklerini fark edince sevine sevine devam etti. ''Eh sevgili hemşehrilerim, sen de varka, dinle de bak. Gençlikte bizim karıyla öyle ateşli bir aşk yaşadık ki, kızgın bir aşktı bizimkisi.'' Sorarım size, kızgındı. Çünkü bütün hayatımız öfke içinde geçiyordu. Öfke de, kızgınlık da aynı şeymiş. Makaruşka'nın o kalın sözlüğü yok mu? Orada öyle okudum. Bazen geceleri uyanırdım. Bakardım benim karı bir gözyaşı döküyor, bir gülüyor. O zaman kendi kendime, ağla şekerim ağla. Kadınların gözyaşı Allah'ın çiğ damlaları gibidir. Sanki ben senin yanında bal gibi tatlı bir hayat mı yaşıyorum? Ama ağlamıyorum ki, diye söylenirdim. Evliliğimizin 5. yılında şöyle bir olay geçti. Komşumuz Polikarp askerlikten döndü. Bizim atamanların hassa alayında askerlik yapmıştı. Orada budala herife bıyık vurmayı öğretmişler. Eve gelince de benim karının karşısında bıyık vurmaya başladı. Akşam olunca bir de baktım, çitin yanında duruyorlar. Benim karı bizim tarafta, herif kendi tarafında. Eve girdim, sanki olup bitenleri görmüyormuşum, körmüşüm gibi davrandım. Ertesi gün akşam baktım, gene orada oturuyorlar. İşler fena diye düşündüm. Üçüncü günü mahsustan çıkıp gittim, karanlık bastığı zaman döndüm. Bir de ne göreyim, gene orada duruyorlar. Amma da işha, bir şey yapmam gerekiyordu. Düşündüm, taşındım, 3 kiloluk bir ağırlık aldım. Havluya sardım, yavaşça Polikarp'ın avlusuna sokuldum. İşitmesin diye yalın ayak yürüyordum. O bıyığını bura dursun, elimdeki ağırlıkla tak ensesine bütün kuvvetimle vurdum. Herif çitin dibine tahta gibi uzanıverdi.